İyi akşamlar. Haber hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Sahra Atilla izin olduğu için bu hafta ben karşınızda olacağım. Başlayalım. Türkiye'nin gündemi 3 gündür Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indirimi kararı. Geçtiğimiz Perşembe günü para politikaları kurulu politika faizini 200 bas puan düşürerek %16'ya çekti. Bu karar sonrası dolar Türk lirası karşısında rekor seviyelere çıktı. Gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımalarını konuştuk. Bugün de batıdan nasıl izlendi bu yaşananlar? Oradan ne görünüyor? Bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz Washington DC'de yaşayan ekonomist Merve Hande Akmehmet. Hoş geldiniz Hande Hanım.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hemen genel bir soruyla başlayalım. Yaşananlar, gelişmeler nasıl yorumlanıyor, nasıl algılanıyor orada?
Evet, maalesef Türkiye'nin şu andaki hem medyadan takip edebildiği kadarıyla Batı'nın hem de kapalı arkasındaki finans kuruluşlarının yaptığı toplantılardan tutun gayet açık şekilde Washington'da görüşülen toplantılara kadar söyleyebilirim ki algısı oldukça negatif bu son dönemde. Bu yeni bir şey de değil. Ekonomik anlamda uzun zamandır gelişmekte olan ülkelerin üzerindeki baskının ötesine geçen bir negatifleşen ayrışması mevcut Türkiye'nin maalesef bu son dönemde. Ve bunun üzerine gelen oldukça siyasallaşmış ve bizim demokrasiden sapma göstergeleri diye de nitelendirdiğimiz göstergelerin devamlılığı nedeniyle de maalesef tablo pek iç açıcı gözükmüyor buradan bakıldığında. En son gelişmelerde Merkez Bankası'nın 200 bas puan faiz kararı da buna tuz biber ekmiş gibi gözüküyor. Tek problem maalesef bu değil. Diğer yapısal problemleri zaten uzun zamandır beraber buradan da konuşuyoruz ama bu son kararlarına tuz biber etmiş gözüküyor.
Peki Türkiye'nin Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesinin Amerika Birleşik Devletleri ile bir ilgisi var mı?
Türkiye'nin dolar karşısında değer kaybetmesinin Türkiye ile ilgisi var. Bu öncelikle bizim içeride yürütmeye çalıştığımız ve daha doğrusu sürdürülebilir olmayan politikaların toplamının bizi hani sarmal bir şekilde getirdiği son nokta bu diyebiliriz. Biraz önce bahsettik 200 bas puan indirim diye. Bu artık oldukça siyasallaşmış bir hamle. Hani belki 1,5 sene evvelinde bu tür şeyleri konuştuğumuzda yine Merkez Bankası'nın kısmi de olsa bir nebze bağımsızlığını sürdürmeye çalıştığını, Merkez Bankası'nın içindeki yıllardan beri gelen işte kişilerin bir şekilde ekonomik göstergelere bakarak bu kararları almaya devam ettiğini gözlemliyorduk ama maalesef artık bunu söylemek mümkün değil. Batı'dan baktığımızda zaten Bloomberg'un haberini görmüşsünüzdür. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil, Erdoğan Merkez Bankası faizleri indirdi gibi bir başlıkla çıktı ve tabii bu hoş bir görüntü sergilemiyor. Herkes Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bunun yapıldığının gayet farkında. Bunun ne gibi bir sorunu olabilir? Cumhuriyet ve demokrasi kendi kurumları içerisinde merkez bankalarının bağımsızlığıyla eş güdümlü giden bir yapıdır ve eğer merkez bankalarını siz bağımsız olmaktan çıkarıp belirli bir sistem altında siyasi iradeye bağlarsanız bütün ülkenin ekonomik dinamiklerinin altına dinamit serersiniz. Bu ne demek? Merkez Bankası'nın enflasyon kontrolüyle başta kontrolünü sağlamakla mükellef bir kurumdur ve eğer bağımsızlığı elden giderse ilk başta enflasyon kontrolü gerçekleştirilemez. Bu ne demek? Yani sokaktaki herkes iş sahibi olan, işletme sahibi olan, esnaftan tutun bankalara kadar bunu çekin. Enflasyonu istediği gibi arttırabilir. Fiyatlama davranışlarında bozukluklar gösterebilir. Çünkü güvenebileceği ve ibre olarak bakabileceği bir Merkez Bankası ortada yoktur. Aradığınız Merkez Bankası'na da ulaşılabilir olamayınca maalesef bunun gibi ekonomik yolsuzluk diyeceğim çünkü hakikaten büyük bir yolsuzluğa da bu sebebiyet verir. Müthiş fiyatlama dengesizlikleri ortaya çıkar. Malların fiyatları artar ve bunların hepsi tüketicinin üzerine oldukça negatif bir şekilde yansımaya devam eder. Zaten Türkiye'nin şu andaki mevcut ekonomik göstergelerine baktığımız zaman ve bunların hiçbiri TÜİK'ten bahsetmiyorum, tamamen sokak göstergelerinden ve salı pazarından bahsediyorum. bahsediyorum. Global pazarlara bakarak artık Türkiye ekonomisini yorumlamak mümkün değil. Ve salı pazarına siz baktığınız zaman zaten artık tabana yayılmış bir yoksullaşma ve çalışan yoksullaşması dediğimiz, yani işsizlerin yoksullaşmasından bahsetmiyoruz. Çalışan kesimin, orta sınıfın, esnafın yoksullaştığı ve gittikçe alım gücünün düştüğü bir manzarayla zaten karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu tarz davranışlar ve siyasi hamlelerin artık ülkeye inanılmaz zararlar vermeye devam ettiğini görmemek için herhalde kör olmak ya da başka gözlüklerle dünyaya bakıyor olmak lazım diye düşünüyorum.
Hande Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde mevzuatımız yabancı yatırımcı için çok cazip dedi. Yabancı yatırımcı böyle düşünüyor mu? Bu açıklama yabancı yatırımcıyı çekmek için Türkiye'ye yeterli mi sizce? Ne dersiniz?
Evet, Türkiye bir hikaye. Türkiye şu anda idare eden Türkiye'nin yeni bir hikaye yaratmasının önündeki en büyük engel olmuş durumdalar maalesef. Çünkü sadece KDV istisnaları ortaya çıkartarak İstanbul Finans Merkezi ile başlayıp daha sonra bunu İslami bir finans merkezine dönüştürerek bir şekilde sermaye çekmeye çalışarak maalesef cazip bir alan, bir yer haline ekonomi getirilemiyor. Bu stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuluyor demişler. Ben de inceledim bu elverişli şartları. Yatırım yerlerinin tahsisi gibi, işte gümrük vergisi muafiyetleri gibi, vergi indirimi, KDV istisnaları gibi bazı yatırımcılara şartlar oluşturup bir şekilde bir finansman, bir sermaye çekilmeye çalışılıyor İstanbul başta olmak üzere Türkiye'ye. Ancak bunu ben Türkiye'de çalışırkenki zamanlardan bir İstanbul Finans Merkezi'ne dönüşecek diye bir gerçekten bir hedef vardı ve bu sadece belirli bir dini görüşün sermayesini çekmek değil, tam tersi bütün İstanbul'u bir finans merkezi haline getirelim. Neden biz de diğer piyasalar, diğer ekonomilerin hani başkentleri gibi olmayalım gibi çok daha olumlu bir yaklaşım vardı. Şu an görüyorum ki İslami finans merkezine dönüştürmek için Arap sermayesi ve daha çok Orta Doğu sermayesi diyelim, buralardan gelecek olan sermaye akışlarıyla yeni bir merkez yaratma aktivitesi var gibi duruyor. Ama bu Batı'nın yani yanaşabileceği bir durum değil. Neden diyeceksiniz? Önce hesap verilebilir olması gerekiyor ekonomilerin. Hesap verilebilir, şeffaf, saydam şekilde yürüyen ekonomiler olması gerekiyor. Türkiye'nin maalesef gri listeye alınması FATF tarafından finansal anlamda buna da tuz biber eken diğer bir gelişme oldu. Bütün bunlar Türkiye'nin demokrasiden sapma göstergeleri. Nasıl ekonomik aktivite göstergeleri olarak yıllardır takip ettiğimiz işte gayri safi yurt içi hasıla, enflasyon, borç oranları, işte zorunlu harçlıklar diyelim, bankaların işte kredileri diyelim, bütün bunların yanında artık Türkiye'nin ekonomik, Türkiye'nin demokrasiden sapma göstergeleri de ekonomik olarak biz ekonomistlerin, buradaki yatırım kuruluşlarının, fonlarının birebir takip ettiği göstergelerin başında ve bunlar düzelmedikçe maalesef bu stratejik yatırımların Batı tarafından elverişli gözükmesi pek mümkün gözükmüyor. Peki ne takip ediyorsunuz? Orada ne takip ediyorlar derseniz bu geldiğimiz noktada bu işin ekonomi reçetesinin içerisinde artık ne faiz artışı ne sadece bir ekonomik paket açıklama gibi basit şeyler var. Artık her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yegane temel ekonomik göstergesi ve refahının yegane sembolü ve simgesi Anayasa Mahkemesi'dir Türkiye Cumhuriyeti'nin. Dolayısıyla çok farklı dinamiklerden söz etmek mümkün artık Türkiye'ye dışarıdan bakıldığında ve bu resmi iyi okumak gerekiyor. Bu kara para transferleri konusunda Türkiye'nin yakın mercek altına alınması yine detaylarına baktığınız zaman hiç kimse Türkiye'yi sen bunu şunu yapıyorsun diye suçlamıyor. Bu bir komite ve Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bir komite. Sadece şunu söylüyor. Daha fazla dava açman lazım. Daha fazla bu para transferlerinin olduğundan haberdar olduğunda inceleme başlatman lazım. Ve bunlara bunların önüne geçmeye çalıştığını göstermen lazım bir ülke olarak gibi bir aksiyon almanız lazım gibi bir hani bir duruşu var bu gri listenin. Sanırım Sedat Peker'in açıklamalarından sonraki bütün dünya bunu takip etti. Bu işin hani kara para boyutu oldukça hani yukarı çıktı ve diğer ülkeler tarafından da takip edilir oldu. Aynı zamanda da yine biliyorsunuz yeni bir haber var. Amerika Temiz Mahkemesi Halkbank'ın yargılanabileceği kararını verdi. Bu Halkbank topu zaten Türkiye'nin üzerinde kara bulut gibi gezinen uzundur büyük bir bulut diyelim. Bunun içerisinde yine hani işte petrol gelirleri karşılığında altına önce bunun çevrilmesi ve bir şekilde o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarını Türkiye'nin Halkbank aracılığıyla gelmeye yardım ettiği konusu gündemdeydi ve bu aynı zamanda yine raporun içine baktığınızda sadece bu da değil, sahte bazı gıda sevkiyatlarının belgelendiğini Amerika'ya sürüyor ve Halkbank'ı bununla suçluyor. Sadece bu fon transferine yapılan yardım 20 milyar dolar seviyesinde bu belgelenen rakam. Dolayısıyla bütün bunları topladığınızda evet Merkez Bankası'na güven azaldı ve ekonomik göstergeleri artık biz eskisi gibi takip etmiyoruz ama bunların dışında o kadar farklı dinamikler bizim önümüzde ki bütün bu dinamikleri hakikaten olumlu bir şekilde alt alta koymak pek mümkün gözükmüyor bugünlerde.
Son olarak Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışılıyor uzun süredir. Gelişmiş ülkelerde bu kararlar nasıl alınıyor? Normalde nasıl alınması gerekir demokrasilerde ve gelişmiş ülkelerde? Kısaca anlatırsanız seviniriz.
Tabii. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının demin biraz bahsettiğimiz gibi aslında temel nedeni fiyat istikrarı. Yani bir sistemde, bir ekonomik sistemde eğer bütün aktörler kendi istedikleri gibi fiyat artışlarını, indirimlerini gerçekleştirirlerse herhangi bir ibreye bakmadan maalesef müthiş fiyat istikrarsızlıkları olur. Ve bir tüketiciler olarak böyle bir ortamın içerisinde olduğumuzu bilirsek harcamalarımızı bir sonraki döneme erteleriz. Bir pantolon dahi alıyor olsanız ya da gidip bir yatırım yapıyor olsanız hani bu büyük bir şey. Bu kararınızı yarın yapayım ben bunu çünkü bilmiyorum belki yarın bunun fiyatı çok daha fazla artacak ya da düşecek. Yani belirsizlik var diye bu kararınızı ertelersiniz. Dolayısıyla ekonomik aktivite gelirler. Çok temelde bakacak olursak aslında bir Merkez Bankası'nın bağımsız olmasının bütün ülkeye, yurta, yani bütün herkese, bütün o ekonomik sistem içindeki insanlara faydası vardır. Bu yüzden merkez bankaları herhangi bir kişinin, bir şahsın, cumhurbaşkanının ya da herhangi bir başbakanın altında onun kişisel para basma mekanizması olarak yer almaz. Çünkü o zaman siyasallaşır ve sadece belli zümrelere hizmet eden bir mekanizma olur. Yine güven kalmaz. Dolayısıyla bu güveni temele dağıtabilmek için bu olgunun, Merkez Bankası olgusunun ve parayı o ülkenin parasının yönetildiği, bankalarının karşılıklarının bir şekilde oraya yatırıldığı böyle bir kurumun bağımsız olması çok çok çok önemlidir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacak olursak, burada Amerikan Merkez Bankası, Federal Reserve mükemmel mi? Elbette değil. Siyasal hareketlerden etkileniyor mu? Elbette etkileniyor ve bunu da kabul ediyor. Siyasal değişiklikler bizim Amerikan ekonomisinin diyor, karar merciğinde biz bu faiz indirimleri, işte tapering, azaltalım mı, tahvil alım programını indirelim mi derken mutlaka baktığımız şeyler diyorlar ama hiçbir zaman bir kişinin kararı ya da talimatıyla bir hareket beyanında bulamıyorlar. En fazla ne oluyor siyasallaşmasında mesela? Geçen dönemlerdeki işte Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen şimdi daha siyasi bir pozisyonda karşımıza çıkabiliyor. En fazla olabilecek siyasallaşma bu tarzda oluyor. Bu çok çok önemli bir şey. Bu arada fiyatlama dinamikleri sadece Türkiye'de değil, gelişmekte olan ülkelerde değil, maalesef bütün dünyada oldukça bulmalar gösteriyor. Bunu da söylemem lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde de enflasyon sıkıntı yaratacak ve tam olarak Amerikan Merkez Bankası'nın bunda nasıl baş edeceği konusunda da burada tartışmalar var. Dolayısıyla yani her ülkenin kendine göre gelişmiş olsun, gelişmekte olan ülke olsun problemleri, sıkıntıları, dengesizlikleri söz konusu. Ama bizim kendi özelimizde geldiğimiz noktada gerçekten iyi hikayeler yaratmaya, bu iyi hikayeleri Batı'nın gözüne sokmaya çok çok ihtiyacımız var. Özellikle pandemi sonrası gelinen ekonomik dengesizlikler dünyasında bütün tedarik zincirleri bozulmalar gösterdi. Bunu aslında avantaja çevirebilecek bir ülke Türkiye. Bu avantajlardan yararlanmamız gerekirken tam tersine rüzgarı arkamıza alıp önümüze bakmamız gerekirken bu siyasal rant çatışmaları arasında özellikle ekonomi gibi bir konunun da harcandığını görmek benim gibi ekonomistler için de son derece üzücü.
Çok teşekkür ediyoruz Hande Hanım.
Ben teşekkür ederim.
Türkiye ile devam edelim. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda dün gözaltına alınan 45 öğrenciden 43'ü serbest bırakılırken 2 öğrenci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörlüğü istifaya davet ederken rektörlük protestocu öğrencilere azınlık grup olarak tanımladı.
Boğaziçi Üniversitesi'nden atanmış rektöre yönelik protestolar 10 aydır sürüyor. Cuma günü yeniden nöbet çadırı kurmak isteyen öğrencilere ve onlara destek veren akademisyenlere üniversitenin özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra çevik kuvvet ekipleri kampüse girdi, 45 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin gözaltına alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri yazılı açıklamada bulundu. Öğrencilerin anayasayla güvence altına alınan barışçıl protesto haklarını kullanmalarının engellendiği belirtildi. Akademik özgürlük, üniversite özelliği ve şeffaf, demokratik hesap verebilir yönetim talebini yinelendi. Meşruiyeti tartışmalı bir biçimde atanmış rektörlüğün derhal istifasını talep ediyoruz denildi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü de konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Protestocu öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi'nin 17 bin öğrencisini temsil etmeyen azınlık grup nitelemesinde bulunan rektörlük, öğrencileri kamuoyunu yanıltmak ve üniversitenin eğitim öğretim düzenini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunmakla suçladı.
Barınamıyoruz hareketi Kadıköy Moda sahnesinde etkinlik düzenledi. Birçok üniversiteden öğrencinin bir araya geldiği etkinlikte barınma sorunu ele alınırken öğrenciler örgütlü hareket etmenin önemine vurgu yaptı.
Öncelikle yani siyasal alanın parçalandığı bir süreci yaşıyoruz sizin dediğiniz gibi ve çok soyut alanda aslında somutta gerçekliğin üzerine temelde kurulu olmayan mücadele biçimlerine karşı karşıyayız. Biz öncelikle bunu yarmak adına zaten. Yani zaten hani barınma meselesi bir gerçek ve biz bunu parklarda nasıl somutlaştırabiliriz, nasıl yan yana gelebiliriz ve bunun gerçekliğini nasıl siyasal alana taşıyabiliriz diye düşünmüştük.
Hayatımızın orta yerinde beliren, gerçekten bu gece ne yapacağız acaba diye düşündüren sorunlarımızı küçümseyip 3-5 öğrenci birleşip bir eve çıkabilir gibi söylemlerle tiye alıyorlar. Ama biz bize dayatılan koşullara boyun eğmeyeceğiz. 3-5 öğrenci birleşip bir eve çıkabilir diyenlerin milyonlar olup birleşip karşılarına çıkacağız.
Çok dramatik. Fakat onur verici, gururlandırıcı, gençlerimizin geleceğini kadar da umut veren bir bilince sahip olduklarını görmek beni burada ziyadesiyle memnun etti. Bakın bu sistem, bu iktidar, bu zihniyet yoksulları artık barınacak bir mekandan bile mahrum bırakarak yok ediyor, yaşam alanlarını yok ediyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Eskişehir'de konuştu. Erdoğan'ın hedefinde yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 batılı ülkenin büyükelçileri vardı. Yatıyorlar, kalkıyorlar, Kavala, Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir diyen Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na söz konusu büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmeleri için talimat verdiğini söyledi.
Bu anlamı işte siz kibarca personel non grata ilan etmeden de kibarca gidin diyebilirler. Tabii bu büyük bir laf. Böyle büyük laflar edince arkasında durmak gerekebilir. Yani cesursanız bunun arkasında durursunuz. Bu çok büyük bir laf. Abartmalı bir laf tabii. Şimdi bu 10 kişiden sonra Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de galiba dedi ki biz Alman Büyükelçisi'nin bu açıklamayı yapmasının arkasındayız dedi. O zaman Almanya'daki Büyükelçini de çek. Yani yapılması gereken o. Yani diğer 10 ülkeye sorsanız onlar da aynı şeyleri söyleyecekler. O zaman o kadar büyük tepki göstermeye meraklıysanız hem buradaki büyükelçileri yollayın hem de kendi büyükelçilerinizi geri çekin. Yani bunlar olacak işler değil. Yani bu dış politika değil. Yani böyle şeyler olmaz.
Hafta sonu siyaset programına konuk olan emekli büyükelçi Oğuz Demiralp'in konuyla ilgili yorumlarını dinledik. Devam edelim aynı konuyla. İktidar siyasetçileri 10 büyükelçinin açıklamasını Türkiye'nin egemenliğine müdahale olarak değerlendirmişti. Levent Köker'le Hukuk ve Demokrasi programında Köker bu açıklamalardan hareketle egemenlik kavramının hukuki boyutunu anlattı. Köker'e göre egemenliğini toplumun ve halkın yetkisinden alan devletlerin günümüzde mutlaka demokratik olması gerekiyor.
Egemen dediğiniz zaman egemenin iç hukukta kendi koyduğu yasalarla dahi bağlı olmaması gibi bir durum söz konusudur. Tabii monarşilerden cumhuriyetlere ve demokratik prensiplerin geçerli olduğu siyasi durumlara evrildikçe egemenlik de bir kişiye değil bir topluluğa, bu topluluk tabii soyut bir topluluk, milli egemenlik dediğimizde millete ait veya halka ait bir özellik oluyor. Egemenliğin sahibi olan böyle bir soyut kolektif varlık olunca bunun tabii temsil edilme zorunluluğu. Dolayısıyla temsilin de layık veçiyle olabilmesi için yani gerektiği gibi halkı ve milleti temsil edebilmesi için mutlaka demokratik olması gibi bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Dolayısıyla egemenlik asla ve asla hukuksuzluk anlamına gelmediği gibi egemenliğin günümüzde mutlaka demokratik olması gerektiği gayet açık. Demokratik olabilmesi için de geçmişte Jean Baudin zamanında doğal hukuk denilen ama bugünkü dünyamızda pozitif insan hakları hukuku şeklinde karşımıza çıkmış olan bir normatif çerçevenin de egemenliğin sınırlarını belirlediğini açıkça belirtmemiz gerekir. Dolayısıyla devletler belli insan hakları sözleşmelerine, Türkiye gibi örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerine imza atmamış, öyle bir taahhüt altına girmemiş olsalar bile aslında egemenliklerini demokratik bir zemine dayandırmak zorunda oldukları için bu hak ve özgürlükleri de aynı zamanda saygılı olmakla yükümlüdürler. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası zaten insan haklarına saygılı bir devlet olunduğunu, bir hukuk devleti olunduğunu belirtmektedir ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen tercihidir.
Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen, şimdilerde cemaate yönelik eleştirel yazılarıyla öne çıkan gazeteci Ahmet Dönmez, cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi başlıklı bir yazı dizisi paylaşıyor. Bu yazı dizisinin son bölümü ise Hoca Efendi Fethullah Gülen'e yenildi. Ruşen Çakır Medyascope'da konuyu yorumladı. Çakır'a göre tek bir Gülen vardı, o da Fethullah Gülen, Hoca Efendi hiçbir zaman olmadı.
Şimdi burada hangi Gülen? Bence ki anladığım kadarıyla Ahmet Dönmez de öyle diyor ama bu ikilemi birlikte koyması da işi daha ilginç kılıyor. Bence birden fazla Gülen yok. Gülen aslında bir kişi. O kişi de başlığa çıkarttığımız Hoca Efendi'yi yenen Fethullah Gülen. Aslında Hoca Efendi yok. Aslında bir Fethullah Gülen var. Bu dinle tabii ki bir ilişkisi var. Nurculuğun içerisinden geliyor ve burada vaazlar üzerinden bir etrafında bir çember oluşturuyor. Gençlere ulaşıyor, bir takım yerlerden paralar bulup onlara yönelik bir takım kurslar açıyor. Şu oluyor, bu oluyor ve adım adım adım adım bir siyasetçi ama siyasetçinin ötesinde siyasi hedefleri olan ama onun ötesinde bir İstihbarat servisi yönetir gibi bunu inşa ediyor.
Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 244 milyona yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 milyona yaklaşmış durumda. Türkiye'de ise vaka artışı devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 26.217 yeni vaka tespit edildi. Maalesef 217 kişi ise hayatını kaybetti. Cumartesi anneleri 865. haftasında 19 Ekim 1995'te İstanbul Avcılar'da gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun için adalet istedi. Sosyal medyadan yayımlanan açıklamada Fehmi Tosun'un eşi Hanım Tosun konuştu. İzleyelim.
Hevalimi Jüberko siyasi kimlik evi hebu Jüberko ve hat bin çavkırın hat honda kırın. Ne ku evteni hat honda kırın. Dwe roje da, dwe mehe da bi daha amzanın honda emehene. Emji karın biya vejin. Em hatta hebin. Ev honda yi kuma honda kırına. Em ezi de şopa vanda bin. Em jüve şopay dernak evin. Hatta yek juan honda yabim yine. Ne ku jubu hevali hoteli ez vejim. Çünkü ev Honda'yı kuhatına Honda kirin hamur jibo nasnama xo jibo zamanı xo kedeki dana gotiye em zamanı me eve u nasnama me eve jiber ve hatın avetin zindane henikyan Honda kirin evvel emji juan yeke hat bin çav kirin u hat Honda kirin ez viyad bejim eve ku Ma Honda dikin, braviya baş zanıbın. Hap kizicime bimine, hatta yek hap kizicime. Em jve dava dozaho, em paş ve gav navijin.
Süper Lig'de 10. hafta dün akşam oynanan Yeni Malatya Spor Altay mücadelesiyle başladı. Şimdi Süper Lig'de yaşanan gelişmelere bakalım.
Süper Lig'de 10. hafta başladı. Dün oynanan karşılaşmada Öznür Kablo Yeni Malatya Spor Altay'ı 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bugün oynanan maçlarda Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa 2-1, İttifak Holding Konya Spor'sa Yukatel Kayseri Spor 2-0 mağlup etti. Günün kapanış maçında Trabzonspor'la Göztepe karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte.
7. Uluslararası Ankara Kukla Festivali başladı. Arkadaşımız Senem Büyüktanır'ın festivalle ilgili haberine bakalım.
Uluslararası Ankara Kukla Festivali direktörüyüm. Şu anda bulunduğumuz mekan Tiyatro Tempo. Burası festivalin merkezi. Bu festivali organize eden de Kukseder, yani bir dernek. Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği. Mesajımız yeni şeyleri keşfetmekten korkmasın bu insanlar. Çünkü kukla tiyatrosu deyince, yani biz özellikle şey sloganıyla yıllarca bunu yapıyoruz. Kukla tiyatrosu sadece çocuklar için değildir. Tüm dünyada şu anda kukla tiyatroları muhteşem çalışmaları yapıyor ve artık dramatik tiyatrosu gölgesinin altından çıkmaktan çıktı. Ve dramatik tiyatrosu şu anda kukla tiyatrosundan besleniyor. Muhteşem çalışmalar yapılıyor ve biz de izleyerek en iyi örnekleri buraya getirmeye ve Ankaralı seyircilere sunmaya çalışıyoruz. İnsanlar izleyince çok etkileniyorlar ama ilk önce şu kararı verip de küçümsemeden kukla tiyatrosunu yetişkinler için nasıl bir şey diye merak edip gelmeleri gerekiyor. Ankara'nın bu güzel sanatı artık keşfetmesini istiyoruz, bu salonların dolmasını istiyoruz. Nedeni de şu, yani bizim derdimiz bilet satmak değil, bizim derdimiz bu sanatı tanıştırmak, tanıtmak, göstermek.
Haber hafta sonundan bugünlük bu kadar, yarın görüşmek dileğiyle.
Yolcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.